Ayrım 19.
Burada öğretmenin sınıf mevcudunun diğer sınıflara göre daha az tutulması gerekmektedir. Örneğin 25-30 gören, 2 görmeyen gibi. D. Motorize destekli, taşımalı eğitim sistemi. Kaynaşmış eğitimin bu aşamasındaki asıl sorunlardan birisi de görme engelli öğrencinin seçilen bu okula getirilip götürülmesidir. Çocuk bu okula tek başına gidip gelemeyeceği için sürekli olarak birine bağlı olması gerekmektedir. Bu durum ise ailedeki bir kişinin bütün işini bırakarak çocuğu okula götürüp getirmesi olayını doğurur ki buna da pek çok ailenin gücü yetmez. O zaman veli haklı olarak çocuğunu körler okulunda okutmak için uğraş verecektir. Bu durumu göz önüne alarak aileye bu konuda yardımcı olmak gerekir. Çocuk ister görme engelliler okulunda olsun, isterse entegre eğitim sistemi gereği normal okulda okusun, çocuğun okula gidip gelmesi için tutulan servis araçlarından ücretsiz yararlandırılmalıdır. Körlerin eğitiminde körler okullarının yeri ve körler okullarının yapacağı işler. Körlerle ilgili uzmanların merkezi körler okullarıdır. Körler okullarında bilgisayar, baston, harita, abaküs, çizim araçları, tablet, kalem, daktilo, teyp, kaset ve kabartma kitap ve benzeri gibi diğer ders araç gereçlerinin bulunduğu merkezler olmalıdır. Bu okullarda öğretmenlerin de uzman olarak yetişecekleri birimlerin olması gerekmektedir. Körler okullarında veya kaynaşmış eğitim sistemi ile normal okullarda, görme engelli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda öğretmenlik yapacak kişiler özel olarak eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümlerinde yetiştirilmelidir. Kılavuz kişi ve normal okullarda okuyan görmez öğrencilerin öğretmenleri alanında uzman olmalıdır. Körler okullarındaki çeşitli eğitim şekillerini bilmelidir. Uzman olması gereken kişinin uzmanlık sınavından geçirilmesi gerekmektedir. Öğretmenlerin uzmanlaşmasına körler okulları öncülük etmelidir. Körler okullarının yapacağı işler. 1. Körler okulunda okuyup normal okula kaynaşmış eğitim için giden öğrenciyi çok iyi bir şekilde yetiştirmelidir. 2. Okulun araç gereç yönünden hiçbir sıkıntısı olmamalıdır. 3. Kaynaşmış eğitime gidecek kaynak, kılavuz, öğretmenleri ve kendi öğretmenlerini çok iyi bir şekilde yetiştirmelidir. 4. Kaynaşmış eğitime katılacak okullarla çok iyi ilişkiler kurulmalıdır. 5. Okullardan ve kılavuz, kaynak, öğretmenlerden gelen istekleri en kısa zamanda değerlendirip yerine getirmelidir. 6. Kabartma kitaplar okullar açılmadan önce hazırlanıp okullar açılınca öğrencilere verilmelidir. 7. Araç gereç yapımı için gerekli olan her türlü malzeme sağlanmalıdır. Kaynaşmış eğitime katılan normal okulun yapacağı işler ve özellikleri. Görme engelli çocuk ister belli bir dönem körler okulunda okuyup veya körler okulunu bitirdikten sonra isterse hiç körler okulunda okumadan normal okulda eğitimine gitsin. Burada en önemli unsurlardan birisi de hiç şüphesiz normal okul yönetiminin ve öğretmenlerinin tutum ve davranışlarıdır. Bunlar eğitimi olumlu veya olumsuz yönde etkileyeceği gibi görme engelli çocuğu tamamen okuldan belki de hayattan koparabilir. Bu nedenle kaynaşmış eğitime katılan normal okul her şeyden önce görmeyen çocukları benimsemeli, onların görenlerle kaynaşması için elinden geleni hiç eksiksiz yapmalıdır. Hiçbir şekilde görenle görmeyen ayrımı yapılmamalıdır. Rehberlik araştırma merkezi veya körler okulunun göndereceği kaynak, kılavuz öğretmen için bir oda tahsis edip, kılavuz öğretmenin bu odada yapacağı etkinliklere yardımcı olmalıdır. Yapılması gerekli araçlar daha önceden kılavuz öğretmene bildirilmelidir. Okul idaresi veya öğretmen tereddüte düştüğü konuda okuldaki uzmana veya çocuğun bağlı olduğu gezici öğretmen, rehberlik araştırma merkezi veya körler okuluna haber vermelidir. Ortaya çıkan olay veya çıkması muhtemel olan anında çözümlenmelidir. İstanbul'da kaynaşmış eğitim uygulaması. Ülkemizde sistemli olarak kaynaşmış eğitim uygulaması normal bir ilkokulun önderliğinde İstanbul'da 1976-1977 öğretim yılında ilkokul 4. sınıftan itibaren başlamıştır. Bu uygulama ilkokul 4-5. sınıfını ortaokul ve lise düzeyini kapsayacak şekilde aralıksız olarak 1987 yılına kadar sürdürülmüştür. 1986-1987 yılında uygulamaya Sarıyer İlköğretim Okulu'nda 5. sınıflarla bir yıl daha devam edilmiş, ancak imkansızlıklar nedeniyle ilkokul düzeyinde yapılan bu uygulamadan vazgeçilmiştir. Şu anda okulumuzun eğitim malzemesi ve rehberlik düzeyinde yaptığı ufak tefek yardımlarla İstanbul'un 40 ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 80 öğrenci ile kaynaşmış eğitim sistemi uygulanmaktadır. Üzülerek belirtmek istiyorum ki bu uygulama amatörce ve desteksiz verilmektedir. Çocuklar bilhassa lise düzeyinde okuyacak kitap bulamamaktadır. Bu eksikliğin bir kısmı kaset kitap olarak karşılanmakta ise de her okulun ayrı kitap okutması nedeniyle yeterli olmamaktadır. Maalesef bazı okul yöneticileri çocukları bakanlığımızın onayı olmasına rağmen okula alırken çok zorluk çıkarmaktadırlar. Bazıları okula almamak için ellerinden gelen her yola başvurmaktadırlar. Yatılı okulların bazılarında çocuklara ders çalışma ortamı sağlanmadığı gibi, onların kendi imkanları ile sağlamaya çalıştıkları imkanlar genel kurul adı altında engellenmeye çalışılmaktadır. Çocuklar kitaptan iki sayfa yeri okumak için diğer arkadaşlarına rüşvet vermek zorunda kalıyorlar. Ama bunun yanında bu çocukların her türlü ihtiyacını, eğitim gereksinimini karşılamak için çırpınan okul yöneticilerinin ve okul derneklerinin oluşu da bizim için övünç kaynağıdır. Her şeye rağmen İstanbul'un 40 okulunda yatılı ve gündüzlü olarak kaynaşmış eğitim sistemi gereğince eğitimlerini sürdüren 80 öğrencinin başarı düzeyleri hiç küçümsenemeyecek kadar yüksektir. Kendi gayretleriyle elde ettikleri bir başarıdan dolayı onlarla iftihar ediyorum. Onları destekleyen, anlayışlı davranan, önündeki engelleri kaldıran, eğitimleri için ellerinden geleni yapan, onları doyurmak için balık verme yerine balık tutmasını öğrenmelerine yardımcı olan bütün insanlarımıza şükranlarımızı arz ediyorum, saygılarımla. Farklı meslek dallarından uzmanlar arasında işbirliği. C.R.A.Van Dijk. Hollanda Eğitim Psikoloğu. Giriş. Sayın dinleyiciler, bu kongre farklı mesleklerden uzmanlar arasındaki işbirliğine iyi bir örnektir. Öğretmenler, eğitim psikologları, göz doktorları, politika belirleyiciler ve yöneticiler bilgi alıp veriyor, düşüncelerini tartışıyorlar. Bu gerçek uygulama için bir başlangıç noktasıdır. Erken müdahaleye çok meslekli yaklaşım, dünkü konferans konularından biriydi. Ben bu konferansımda mesleksel bakımdan farklı mesleklerden uzmanlar arasındaki işbirliğinin niteliğini ortaya koyacak ve bu işbirliğinin getireceği fırsatları hem çocuğun ve ana babasının perspektifinden hem de uzmanların ve kuruluş perspektiflerinden göstereceğim. Bu konuyu Hollanda'daki gelişimle ilgili bazı tarihsel kilometre taşları, çocukla ana babanın gereksinimleri ve görme engellilerin eğitimi alanında çalışanların farklı mesleklerden olması bağlamında konuşacağım. İzninizle önce kendimi tanıtayım. Ben bir özel eğitim psikoloğuyum. Görme engelli çocukların özel eğitimi ve rehabilitasyonu alanında yıllarca çalıştım. Ayrıca özel eğitim öğretmenlerinin yetiştirilmesine yıllarca katkıda bulundum. Şimdi TEOF'un'da araştırma ve geliştirme bölümünün başkanıyım. Özel eğitimin tarihçesinden bazı kilometre taşları. Özel eğitimin 200 yıllık tarihçesinden yalnızca Hollanda'da son 30 yıl içerisinde meydana gelen gelişmelerin bazılarını ele alacağım. Öteki Batı Avrupa ülkelerindeki gelişmeler ile benim ülkemdeki gelişmeler arasında benzerlikler olduğu gibi farklılıklar da bulunduğunu göreceksiniz. Bundan 30 yıl önce yatılı özel eğitim okullarındaki eğitimin çocukların duygusal, algısal ve daha başka bireysel gereksinimlerine, hele az gören çocukların görsel gereksinimlerine göre uyarlanmış olmadığını anladık. 1960'larda az gören öğrenciler için ayrı okullar açıldı. Bu okullardaki çocuklar kendi görsel durumlarına uyarlanmış bir eğitim programına devam edebiliyorlardı. Görsel gelişim ve az görenler için geliştirilmiş araçların kullanımı üzerinde duruluyordu. 1970'lerde ise normal okullara devam eden az gören çocuklara rehberlik ve destek hizmeti verilmeye başlandı. Bir göz doktoru ile bir sosyal hizmet uzmanından bir de eğitim psikoloğundan oluşan bir ekip gezici öğretmenlere yardımcı oluyordu. Bu sırada erken müdahale hizmetlerinin daha da gelişmesi sonucunda ana babaların görme engelli küçük çocuklarının yetiştirilmesiyle ilgili gereksinimlerini karşılayan yeterli bir sistem ortaya çıkmış bulunuyordu. Erken müdahale ekibi aileleri evlerinde belirli aralarla ziyaret eden bir gezici rehber ile bir sosyal hizmet uzmanından bir de eğitim psikoloğundan oluşuyordu. İlk çocukluk döneminde sağlanan bu erken eğitim sayesinde görme engelli çocuklar kendi çevrelerindeki normal okula devam etmeye daha iyi hazırlanıyorlardı. 1980'lerde kör çocukların da kaynaştırılmış eğitim sisteminden yararlanarak normal okullara devam etmeleri için düzenleme yapıldı. Bu arada erken müdahale evde ve normal okulda eğitime destek hizmetleri yasal dayanağa kavuştu. Her yaştaki körlere ve az görenlere bakım ve destek sağlayan hizmetler yeniden düzenlendi. Eğitim ve rehabilitasyona destek sağlayacak bölge merkezleri kuruldu. 1990'larda körler ve az görenler için ayrı ayrı açılmış olan özel eğitim okullarındaki eğitim düzeni aksaklıklarla karşılaştı. Bunun nedeni özel eğitim okullarına gelen çocuk sayısının çok azalmasıydı. Bundan sonra körler okulları ile az gören okulları arasındaki örgütsel ayrıma son verildi ve görme engelli çocuklar için bütünleştirilmiş bir okul sistemi meydana getirildi. Buna göre kör çocuklarla az gören çocukların birbirlerinden farklı eğitsel gereksinimleri ya özel eğitim okullarında ya da normal okullarda karşılanacaktı. Böylece kaynaştırılmış eğitim sisteminde özel eğitim okulları kaynak merkez işlevini de üstlendi. Bu arada çocukların ve ana babalarının özel gereksinimlerini karşılayacak pek çok özel bilgi ve beceriler geliştirildi. Bütün bu gelişmeler sırasında ülkemizin her bir bölgesinde sağlık bakımı sisteminin servisleri ile eğitim sisteminin servisleri arasında yakın bir işbirliği sürdürüldü. Günümüzde ana babalara, çocuklara, aile sistemine, normal okullara ve görme engellilere hizmet veren öteki kurumlara en uygun nitelikte özel bilgi ve beceriler sunmamızı sağlayacak esnek bir sistem geliştirmek göreviyle karşı karşıya bulunmaktayız. Madem ki özel destek ve eğitimin her çocuğun kendi eğitimi bağlamında onun bireysel gereksinimlerine uyarlanması zorunludur, öyleyse uzmanların meslekler arası ve kurumlar arası işbirliği yolları geliştirmesi gereklidir. Hizmet verdiğimiz kişiye yönelik ve onun gereksinimlerini hedef alan bir tutuma doğru değişim, işte geçiş sürecinin anlamı budur. Aşağıda özel bilgi ve becerilerin gelişimi ve hizmet verenlerin meslek bakımından çeşitlenmesi konusunu ele alacağım. Fakat daha önce ana babalarla çocukların veya öteki müracaatçılarımızın sorunları ve gereksinimleri üzerinde duracağım. Ana babalarla çocukların sorunları ve gereksinimleri. Ana babalar sorunlarını ilkin kendi aile ortamında çözmeye çalışacaklardır. Çözüm bulunmasında kendi çevrelerinin desteğinin yaşamsal bir yeri vardır. Görme bozukluğu söz konusu ise zamanında farkına varılması, tanı konulması ve tavsiye olunacak tedavi çok önemlidir. Tıpsal tedavi körlüğü veya göz tembelliğini, ambliyopya önleyebilir. Ne var ki tıpsal tedavi gelişimsel ya da psikolojik sorunları çözemez. Bundan dolayı çocuğun gelişimsel gereksinimleri hakkında hastanedeki göz doktoruna bilgi vermek gerekir. Doktor ancak çocuğun gereksinimlerini doğru öğrenir ve bu gereksinimlerin gerçek olduğu kanısına varırsa onu rehberlik veya eğitim örgütüne havale eder ve ilgili örgütle işbirliği yapar. Görme sakatlığı çocuğun gelişimi için bir risk etkeni olabilir. Ana babanın sakatlığın niteliği ve ilerleyip ilerlemeyeceği hakkında bilgi edinmeye gereksinimleri vardır. Bu durumun çocuğun gelişimi ve eğitim gereksinimleri bakımından doğuracağı sonuçları bilmek isterler. Önceleri ana baba, daha sonra öğretmeni çocuğun gelişimini onun durumuna en uygun biçimde sağlamak için ne yapmaları, nasıl davranmaları gerektiği konusunda da bilgi edinmek isteyeceklerdir. Bu çocukla iletişimlerini ve çevreyi onun algısal güçlerine uyarlamak istediklerine işarettir. Ana babaların kafalarını kurcalayan bir sürü soru vardır. Ameliyat çocuğumuzun görmesini daha iyileştirebilir mi? Akrabalarımıza çocuğumuzun görme engelli olduğunu nasıl söylemeliyim? Çocuğumuz bağımsız hareket etmeyi nasıl öğrenecek? Neden emeklemeye başlamıyor? Ona oyun oynatmak neden bu denli güç? Normal yazıyı okuyabilir mi, yoksa Braille yazısını öğrenmesi mi gerekecek? Belki zeka geriliği de var, öyle değil mi? Göz çalışması yararlı olur mu? Gözlük neden hiç işe yaramıyor? Bu sorular arasında çocuğun gelecekteki erişkin yaşamına ilişkin sorular bile bulunabilir. Örneğin, çocuğumuz ne tür bir iş için eğitilecek? Çocuğumuz evlenip çoluk çocuk sahibi olabilecek mi? Çocuk büyüyüp geliştikçe ana babalar yeni yeni sorular soracak ve bir takım konularda bir değil birkaç kez bilgi edinmek isteyeceklerdir. Bu sorulara kulak vermek ve yanıtlarını tartışmak için onların içinde bulundukları ruhsal durumu iyice anlamak, başka deyişle eş duyumlu olmak gerekir. Onların çocukları hakkındaki sorularının yanıtlanması özel bilgi ve deneyimlere sahip olmayı gerektirir. Ana babalar uzmanların verecekleri bilgiye, yapacakları tavsiyeye ve isabetli bir eğitim planına dayanarak gereken kararları verebilirler. Mesleksel gelişim ve yararlanılan bilim dallarının çeşitlenmesi. Hem ana baba hem de çocuk için ilgili soruların yanıtlanması ve onların türlü gereksinimlerinin karşılanması için yapılacak değerlendirmede ve destek hizmetinde günümüzde birçok meslek dalından yararlanılmaktadır. Bu alanda rol oynayan meslek dallarının bazılarına değinmek istiyorum. Tanı konulmasında çeşitli tıp uzmanlarının işbirliği yapması gerekir. Çocuk doktorları, göz doktorları, genetik uzmanları ve psikiyatristler gibi tıp uzmanları birlikte çalıştıkları zaman seyrek görülen sendromların tanılanması mümkün olmaktadır. İlkin özel eğitim okullarında, daha sonra da ilk çocukluk dönemindeki erken eğitimde zamanla tıp uzmanlarından oluşan ekipler geliştirildi. Göz doktoru özel eğitimde iyi bilinen bir kişi. Başlangıçta göz doktorunun rolü oldukça küçüktü. Ben bu role kapı açış modeli diyorum. Çünkü göz doktorunun rolü çocuğun görme engelli olduğunu saptamaktan ibaretti. Bu saptamaya dayanarak çocuk özel eğitime girebilirdi. Günümüzde ise göz doktoru giderek öğretmenle ya da ev rehberiyle birlikte çalışan biri durumuna gelebilir. Çocukla ve ana babasıyla konuşacak, hastanedeki sağlık bakımı sistemiyle onlar arasında bir köprü işlevi görecektir. Ayrıca göz doktoru ekibi de o çocuk hakkında tıpsal bilgi sunacaktır. Pedagog veya eğitim psikoloğu, çocuğun öğrenme potansiyelini belirlemek ya da öğrenme sorunlarını açıklamak, görme sakatlığının onun gelişimi üzerindeki etkisi hakkında fikir edinmek, ana babasıyla öğretmenlerine tavsiyede bulunmak amacıyla çocuğu değerlendirir. Az görme uzmanı çocuğun görsel işlevlerini değerlendirir ve az görme araçlarının kullanılması hakkında tavsiyelerde bulunur. Konuşma terapisti çocuğun konuşma gelişimini değerlendirir ve gerekliyse tedaviye başlar. Fizyoterapist normal beden duruşunun ve yürüyüş tarzının nasıl geliştirileceğine ilişkin tavsiyelerde bulunur. Çeşitli meslek mensuplarının işbirliği yaptıkları bu modeli çok meslekli model olarak niteleyebiliriz. Mesleklerden birinin kendi değerlendirme amacı, kendi mesleğinde aldığı eğitim, kendi sorumluluğuna ilişkin düşünceleri, kendi bilimsel bilgi birikimi ve dili vardır. Ekipteki uzmanlardan her biri kendi değerlendirme ve müdahale araçlarına sahiptir. Bu model özel bilgi ve becerilerin geliştirilmesi bakımından çok yararlı olmuştur. Ne var ki çeşitli mesleklerden uzmanlar işbirliği yapmadıkları takdirde mesleksel amaçlar ve mesleksel diller arasındaki farklılıkların sorun çıkartması olasıdır. İşbirliği sağlanmazsa çok meslekli modelde ana babalara farklı perspektiflerden tavsiyelerde bulunulabilir. Ne yapmak gerektiği farklı mesleksel perspektiflerden anlatılabilir. Öğretmene veya ana babaya gereksiz, birbirini dışlayan, dahası anlaşılamayacak tavsiyelerde bulunulduğu da olabilir. Size kendi ülkemden tipik bir örnek vereceğim. Hollanda'da az gören bir çocuk tıpkı öteki çocuklar gibi bisiklet kullanmak ister. Ana babası çocuklarının bu isteğini güvenli bir biçimde nasıl yerine getirebileceklerine ilişkin tavsiye ister. Arka bahçede onun keyifli bisiklete bindiğini görürler ve çocuklarının yola çıktığında trafikle nasıl baş edeceğini sorarlar. Göz doktoru görme eksikliği yüzünden çocuğun bisiklete binmesini yasaklayacaktır. Fizyoterapist kendini dengede tutması veya kaslarından, tendonlarından, eklemlerinden kaynaklanan duyusal eksitasyon, propriosepsis bakımından eğitilirse bisiklet kullanabileceğini söyleyecek, psikolog ise çocuğun hiperaktif olmasından kaygılandığını belirtecektir. Bu birbirini tutmayan görüşler ana babanın sorunlarını çözmeye yaramayacaktır. Onlar, siz bana günlük yaşamda bu konuda ne yapmamız gerektiğini söyleyin diyecekler, şu soruların yanıtlarını almak isteyeceklerdir. Çocuğum hangi sınırlar içinde bisiklet kullanabilir? Öteki çocuklar gibi trafiğe çıkabilmesi için nasıl eğitilebilir? Bisiklete binme yasağı karşısında ne yapmalıyım? En iyi okuma ortamının nasıl olması gerektiği, davranış sorunları ile nasıl uğraşılacağı gibi başka karmaşık konularda da aynı kafa karıştırıcı durum ortaya çıkabilir. Asıl soruları yanıtlayabilmek için uzmanların kendi başına görüş oluşturmayı bir yana bırakmaları gerekir. Birlikte çalıştıkları zaman kendilerini asıl soruları yanıtlamaya yöneltecekler, uzmanlık bilgilerini ve becerilerini hep birlikte gerçek gereksinimi karşılamakta kullanacaklardır. Meslekler arası işbirliği veya mesleksel bütünleşme. Bu işbirliği düzeyi meslekler arası işbirliği olarak nitelenebilir. Başka başka meslek dallarından uzmanlar bilgi ve düşüncelerini paylaşarak hep birlikte ana baba ile çocuğun sorularını yanıtlayacak ve gereksinimlerini karşılayacaklardır. Örneğin göz çalıştırmasının bir yararı olup olmayacağını bilmek istiyorsanız, göz doktorunun görüşünü almanız gerek. Onun yapacağı değerlendirmenin sonuçları çocukta bu bakımdan ilerleme beklenip beklenemeyeceğini gösterecektir. Diyelim ki göz doktoru çocuğun Braille öğrenmesini tavsiye etmiş. Öğretmen ise çocuğun normal yazıyı iyi okuduğunu görmüştür. Doğru okuma ortamının ne olacağını bilmek istiyorsanız, görsel durum, özel araçlar kullanımı, okunacak malzemenin okunabilirliği ve gelişim düzeyi ya da okumaya hazır oluş hakkında başka başka bilim dallarının sağlayacağı bilgiyi bir araya getirmeniz gerekecektir. Meslekler arası işbirliğinin bazı yanları. A. Tutum. Müşteriye yönelik bir tutumda mesleksel bilgi ve deneyimler gerçekten müşterilerin gereksinimlerini karşılamaya yöneltilir. Ortak hedef müşterinin gereksinimleridir. Değerlendirmeye katılanlardan her biri öteki meslek dallarının yapacağı katkının değerine saygı gösterir. B. Özel iletişim biçimi. Başka başka meslek dallarından uzmanlar ortak bir dili paylaşmalı, hiç olmazsa birbirinin mesleksel dilini anlamalıdırlar. Mesleklerin sınırlarını aşmak her zaman öyle kolay değildir. Bu ancak içgörüyle yapılabilir ve özenle, saygıyla yapılmalıdır. Böyle bir iletişim kurabilmek için insanın bu yolda eğitilmiş olması gerekir. İleri sürülen görüşler hiyerarşiden daha önemlidir. C. Sorumluluk ve ortaklaşa çalışma. Her uzman kendi mesleksel düzeyinde sorumludur. Fakat hep birlikte ortaya koyacakları tavsiye ve eğitim planının niteliği bakımından ekip sorumludur. Bu tür bir işbirliğine yatırım yapmanız zorunludur. Ancak o zaman çeşitli meslek dallarının ürünü olan bileşik sonuç gerçekleştirilecektir. D. Ortaklaşa çalışma.